Ayrım 4.
Hatta sütlü çikolata rengi iskarpin giymiştiniz. Ayan beyan gözümün önüne geldi beyefendi. Hatta çorabınız kahverengi naylondu. Çok şıktınız beyefendi o gün çok. Bakan hemen evine telefon etti. Bej rengi ne kadar spor ceketin varsa hepsinin ceplerini arayın. İçinde çok önemli bir evrak olacak. Biraz sonra telefonda cevap verdiler. Cevabı alınca bakanın suratı asıldı. Tüh, elbiseyi lekeciye göndermişler. Hemen lekeciden elbise getirildi. Ceplerine baklar. Tamam, oh çok şükür. İç cepten 4 evrak çıktı. Bir tanesinin basılı başlığında Apona Ticaret Ateşeliği yazıyordu. Fakat yazı yok. Lekeci elbiseyi o kadar dikkatle kuru buhar sistemiyle temizlemişti ki mektup kağıdındaki yazılar da elbise lekeleriyle beraber çıkmış silinmişti. Boş bir kağıt halindeki çağrı mektubunda neler yazılı olduğu bilinmemekle beraber her ne olursa olsun fuara katılacağımız ticaret ateşeliğine bildirildi. Gelen cevapla çağrı mektubuna çok geç karşılık verildiği için fuardaki bütün yerlerin kapatıldığı, hiç boş yerin kalmadığı bildiriliyordu. Ne olursa olsun memleketi tanıtmak için iyi bir propaganda fırsatı olan bu fuara katılmak gerekti. Hemen politik uğraşmalara başlandı. İki millet arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik bağları gibi kuvvetli torpiller kullanmak suretiyle Apona fuarında bir yer sağlandı. Ama bu yer hem kenar köşede hem de küçüktü. Her ne kadar Apona fuarına katılan milletlerden 8'inin pavyonları daha küçük, daha darsa da yine de iyi bir yer gerekirdi. Telgraflar, telefonlar, mektuplar aracılarla önce geniş bir dostluk ve kardeşlik ilişkileri, sonra mektup, rica, para, kira, bin bir zorlukla Apona fuarının en geniş yeri sağlandı. Pavyon yeri bulana kadar başka milletlerin pavyonları kurulmuş süslemelerine başlanmıştı. Bu işlerden ve bütün işlerden çok iyi anladıklarını söyleyenlerden bir heyet seçildi. Heyet başkanı parti iktidara geçmeden daha partinin muhalefet zamanında büyük hizmetlerde bulunmuştu. Taltif edilmesi gerekirdi. 50 yaşından sonra göz kapaklarının altları şişen karısına güzellik ameliyatı yaptırmak istiyordu. Bu hayati ameliyat için Apona Fuar Heyeti Başkanlığı iyi bir fırsattı. Heyetin ikinci başkanı bir hafta önce ana muhalefet partisinden idare heyetine seçilmediği için bu prensip meselesi yüzünden istifa ederek iktidar partisi saflarında tarafsız kalmış tecrübeli 70 yaşında bir memleket evladıydı. Üyelerden biri de muhalif parti lideri mitingde konuşurken şehrin elektrik cereyanını kestirerek mikrofonda liderin gür sesinin sinek vızıltısına dönmesine sebep olan çok çalışkan bir memurdu. Çoktan beri taltif edilmek istenen bu memur fuar vesilesiyle bu geziye katılacaktı. Öbür üye daha yeni evlenmiş olduğu için fuar işiyle balayını da bir çırpıda çıkaracaktı. Beşinci üye 3 senedir izin diye tutturmuştu. Nasıl olsa bu heyete adam lazım olduğuna göre o memurun izni de aradan çıkacaktı. 6. üye zaten hiçbir işe yaramıyordu. Aylaktı. Önemli bir politikacının bezik arkadaşı olduğu için çalışmaya vakit bulamıyordu. Burada kalmasıyla fuara gitmesi arasında hiçbir fark yoktu. Yani onu da fuara göndermekte hiçbir sakınca yoktu. 7. üye sözü reddedilmeyecek birinin damadıydı. Kısacası bu heyete haksızlık edilerek iyice düşünülüp taşınılmadan, incelenip sık dokulmadan hiç kimse seçilmemiş kayrılmamıştı. Her birinin üye oluşunda bir gerekçe vardı. Ama bütün bunların arasına gerçekten bu işlerden anlayan birinin de katılması gerekirdi. İşte bu yüzden bir de uzman heyet arasına sokulmuştu. Heyet Apona'ya gittiği zaman fuardaki bütün pavyonlar yapılmış, sergilenecek mallar da gelmeye başlamıştı. Fuar heyetinden yalnız uzman olan kalmış, öbürleri kendi özel işlerini görmek için dağılmışlardı. Uzman çok acele bir pavyon planı yapılmasını bakanlığa bildirdi. Hemen pavyon planı yarışmaya kondu. Birinciliği kazanan plana 10.000, ikinciye 5.000, üçüncüye de 2.000 lira verildi. Fakat bakan planların hiçbirini beğenmedi. Cigara paketinin arkasına kendisi 3 dakikada bir pavyon planı çizdi. Şimdi bu planı uygulayacak mimar, dekoratör lazımdı. Pavyonu kuracak sanatçılar Apona'ya gittikleri zaman öbür pavyonların hepsi tamamlanmış, sergilenecek eşyalar da yerlerine konulmuştu. Fuarın açılmasına 10 gün kalmıştı. Bir yandan pavyon yapılırken bir yandan da Apona fuarı için bir komisyon kurulmuştu. Komisyon ilk toplantısında Apona fuarında nelerin gösterileceğini kararlaştıracaktı. Komisyon üyesi ticaret odasından bir üye fuara gönderilecek malları saydı. Fındık, tütün, incir, üzüm, pamuk, pancar, palamut. Sanayi odasından bir üye, bu saydıklarınız dedi milattan önce de bu topraklarda yetişiyordu. Biz asıl endüstriyel ürünlerimizi göndermeliyiz. Evet, evet. Ne gönderelim? Kibrit, tuz. Uygundur. Konserve, lokum, akide şekeri. Başka? Kumaş, çorap. Çok güzel. Şişe, kağıt. Komisyondan tarihçi bir üye karşı koydu. Bütün bu saydıklarınızı biz yabancı memleketlerden alıyoruz. Fuarda teşhir edince ya alıcı çıkarsa, madem bunları siz yapıyorsunuz ne diye bizden alıyorsunuz derlerse. Tarihçi haklıydı. Biz dedi ancak tarihi eserlerimizle kendimizi tanıtabiliriz. Doğru, doğru. Mehter takımımızı gönderelim. Pavyonumuzun kapısında durmadan kös vurup zil çalsınlar. Başka? Sultan Mahmud'un İncili kaftanını gönderelim. Kaftan görsünler. Yavuz'un kılıcı Sultan Selim'in kavuğu. Bugünkü sanatımızı göstermeyelim mi? Evet, bir ince saz takımı tanınmış iki ses sanatkarı, üç rakkase. Apona fuarına gönderilecek mallar tespit edilmişti. Apona fuarı açıldı, yalnız pavyonlardan biri tamamlanamadığı için etrafı tahta perdelerle çevriliydi. Gerilen bezlerin üzerindeki yazılarda pek yakında burada pavyon açılacağı ilan ediliyordu. Apona fuarı heyetinden ortada yalnız bir kişi vardı. Öbürleri kimi tedaviye, kimi balayı gezisine gitmiş, kimi geziye çıkmıştı. Fuarın açılışının 10. günü sergilenecek mallar geldi, sandıklar açıldı. Sandığın birinden çıkan incirler kurtluydu, fındıklar çürüktü. Apona fuarındaki mümessille Ticaret Bakanı arasında telgraflar çekilmeye başlandı. Ticaret Bakanlığı, Apona fuarına gönderilen incirlerin kurtlu, üzümlerin bozuk, fındıkların çürük olduğu arz olunur. Apona fuarında ticaret mümessili, başka memlekete ihraç edilecekken bozuk maddelerin yanlışlıkla fuara gönderildiği anlaşılmıştır. Fuarda teşhir edilmek üzere tekel maddelerinin yola çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı, fuarın kapanmasına 15 gün kaldı. Tekel maddesi olarak gönderilen likör, şarap gibi içki şişelerinin yolda kırılmış olduğunu, yalnız bir likör bir de şarap şişesinin sağlam kaldığını ve pavyonu açıp açmamak hususunda yüksek emirlerinizi beklemekte olduğumu arz ederim. Ticaret mümessilliğine, yola çıkardığımız tarihi eserler Sultan Murad'ın kılıcı, Sultan Süleyman'ın kemeri, Yeniçeri ve milli kıyafetimizden mürekkep elbise koleksiyonunu alır almaz hemen vakit kaybetmeden pavyonun bir an önce açılmasını rica ederim. Fuarın kapanış günü pavyonun da açılış töreni yapılıyordu. Fuarın en büyük ziyafeti bu pavyonun açılışında verilmişti. 2 aylık fuar süresince bir türlü açılamayan pavyonu halk merak ettiği için her taraf tıklım tıklımdı. Kapıdan daha girmeden La Cucaracha plağının sesi duyuluyordu. Mehter ve ince saz takımları gelmediğinden mümessil kendi zevkine uygun oradan ele geçirebildiği plakları çalıyordu. Mavi Tuna Valsi ile La Cucaracha'nın mümessilin düğününde çalındığı için onda kıymetli hatırası vardı. 6 metre yüksekliğinde 13 metre genişliğindeki duvarda fındık üretimini gösteren grafikler, fındığın besleme değeri üzerine seçme sözler, fındık ye, fındık gibi ol çeşidinden süzme sözler yazılıydı. Bütün bu rakamların, çizgilerin, lafların altında bir avuç fındık vardı. Mümessil çürük fındıklardan ancak bu kadar sağlam fındık ayırabilmişti. Tütün, cigara hiç gelmemişti. Bir salon baştan başa tütün, cigara üretiminin artışını gösteren cetvellerle, resimlerle doluydu. Lafların, boyaların, renklerin, ışıkların içinde bir paket birinci cigara paketi duruyordu. Mümessil gelirken getirdiği cigarasını burada sergiliyordu. Başka bir büyük salonda bir şişe şarapla bir şişe likör vardı. Ziyaretçilerin asıl ilgisini çeken başka bir salondu. Burada camlı dolaplar içinde bir kaftan, bir kavuk, bir maşlah ve bir kılıç vardı. Pavyon açıldığı günün akşamı fuar kapanmıştı. Tarihi eşya geriye getirilince kıyametler koptu. Sultan Mahmud'un kaftanı yolunmuş kaza dönmüştü. Üzerindeki bütün inciler çalınmıştı. Tarihi kılıcın kabzasındaki değerli taşlar aşırılmıştı. Kabuğun altın sırmaları yoktu. Gazeteler ver yansın ediyordu. Muhalefet yine her zamanki gibi pireyi deve yapmıştı. Tarihimizi çaldılar. Şimdi biz ne yapacağız? Bereket versin bakan gazetelere. Kaybolanların elmas, inci, pırlanta olmayıp değersiz boncuklar olduğunu açıkladı da bu iş böylece kapandı. Bir parti örgütü kuruldu. KL Partisi Anadolu'da teşkilat kurmak, teşkilat kurduğu yerlerde de genişleyip yayılmak için var kuvvetiyle çalışıyordu. C kasabası halkı uyanık insanlardı. Yıllardan beri demokrasiye susamış olduklarından kasabalarında her çeşit partiden bulunsun istiyorlardı. Yeni kurulan KL Partisi'nden başka belli başlı bütün partilerin C kasabasında birer örgütü vardı. C kasabasında okur yazar sayısı öbür kasabalardan çoktu. Bütün gazeteleri okurlardı. Gazeteler o sıra cayır cayır KL Partisi'ni yazıyorlardı. C kasabasındaki partiler birbirlerine düşman değillerdi. İster iktidar isterse muhalefet partisinden olsunlar, hepsi birbiriyle dosttular. İktidar Partisi'nin C kasabası ilçe başkanı Hamza Efendi o akşam kahvede ana muhalefet partisi ilçe başkanı Mahmut Ağa'yı bir kenara çekti. Mahmut Ağa, dünyayı nasıl görüyorsun? Şu yeni çıkan parti pek cayırtı kopardı, çok dehşet gidiyor. Ben de onu sana diyecektim, yarın bu işi aramızda bir görüşsek. Çok iyi olur derim, sen İracap Ağa'ya, İsmail Ağa'ya haber ilet, ben de Bekir Efendi'ye söylerim. Yarın ikindi namazından sonra benim dükkanda buluşup bu işi aramızda görüşelim. Ertesi güne Mahmut Ağa'nın pazar yerindeki bin bir çeşit tuhafiye, züccaciye ve hırdavat dükkanında buluştular. İktidar Partisi ilçe başkanı olan Hamza Efendi, arkadaşlar dedi, bugün böyledir, yarın nasıl olacağı belli olmaz. Bir bakarsın bizim parti düşer, İracap Ağa'nın partisi çıkar. İracap Ağa'nınki düşer, İsmail Ağa'nınki çıkar. Esas mesele ne benim parti ne senin parti, esas kasabanın işleridir. Bekir Efendi'nin partisi iş başındayken kasabadan istasyona yol yaptırdık. Şaraphaneyi kurdurduk. Bizim parti başa geçince su getirttik, elektrik getirttik. Yarın işler belli olmaz. Şincik, KL Partisi diye bir parti daha çıkmış ortaya. Gazetelere bakarsan yaman gidiyorlar. Evdeki hesap çarşıya uymaz derler. Yarın bir de bakmışsın ki herifler iktidara geçmiş. Bizim kasabada şubelerini açmadık diye kızarlar. Oysa bizim kasabada daha yapılacak işler çok. Ondan ötürü kasabamızda bir de bu partiden kuralım. Ne dersiniz? İktidar Partisi ilçe başkanı Hamza Efendi'nin bu sözlerine İsmail Ağa, doğru dedi, açsak bir zararı yok ya, ne olur ne olmaz, kârı var zararı yok, fazla mal göz mü çıkarır? Hamza Efendi, iyi hoş emme dedi, bizimkilerini kızdırtmayalım. Recep Ağa, canım Hamza Efendi dedi, bir partinin şubesini açmakla tüm melmeket o tarafa aktaracak değil ya. Çok iyi olur, velakin şubeyi bizim açtırttığımız duyulmamalı. Bekir emmi, şimdiyecek ötekiler duyuldu mu ki? Ne kadar çok parti olursa melmekete o kadar iyilik gelir. Yalnız bir biri hükümete geçmeli ki birbirlerine kızıp iş görsünler. İktidar Partisi ilçe başkanı Hamza Efendi, elbette dedi, bizim parti kasabaya yapacağını yaptı. Okulu, şu sayı, çeşmeleri yaptı, gayrik durdu. Ben oyumu bu sefer başka partiye vereceğim. Bir sefer de onlar yeni işler yapmalı, boyuna denişsin. Mahmut Ağa, bu yeni parti almış yürümüş dedi, iş başına geçeceği benzer. Ağalar, geç kalmayalım, şunun da bir şubesini açalım. Ne kadar ön alırsak sonunda biz size şunu bunu yaptık diye sayar dökeriz. Hepsi iyi, içimizde bir partisiz var mı ki? Yok. İşte bu kötü, yeni kurulacak partiler için her daim yedekte adam tutmalıyız. Arzu Hacı Hüseyin Efendi partisiz, o kursun. İsmail Ağa, biz dedi bu demokrasiye iyi bir hizmet etmek istiyorsak içimizden birkaçımız partilerinden istifa etmelidir. Öteki partilere aktarma olmalıdır. O zaman iş başına gelirler mi gık diyemezler. Biz sizin için eski partimizden çıktık, bu partiye girdik deriz, ne desek yaptırırız. Hamza Efendi çok doğru dedi, her partiden üçer beşer istifa ederim. Zabıt Katibi Muhsin Efendi'ye de söyleyin. İstanbul'un bütün gazetelerine partiler çözülüyor, istifalar başladı. Herkes KL'ye girdi diyerekten mektuplar yazsın. İsmail Ağa, gozel dedi, kimler istifa edecek? İsmail Ağa, hiç hak geçmesin, yazı tura atarız. Partilerden listeler geldi, yazı tura atarak kimlerin istifa edecekleri kararlaştırıldı. İktidar Partisi ilçe başkanı da istifa edecekler arasındaydı. C kasabasında KL Partisi de böylece kurulmuş oldu. Şüpheleniyorum. İsmail Bey, İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında bir şirketin veznedarıydı. Üç çocuk, bir kadın, bir de kendisi. Beş kişilik aileyi geçindirmek kolay mı? Hele o darlık yıllarında bu yüzden veznedarlıkla ilgili başından hoşa gitmeyen bir olay geçti. Patron işi çaktı, İsmail Bey'i çağırdı. Patron çok ters, çok sert bir herif olduğu için İsmail Bey'in ödü patladı. Polise, savcılığa telefon etmiştir diye düşünüyordu. Umduğu gibi çıkmadı. 9 yıldır yanında çalıştığı patronu ilk defa bu kadar yumuşak, bu kadar güleçti. Buyurun, oturun İsmail Bey. İsmail Bey patronun karşısındaki koltuğun içine büzüldü. Patron tane tane konuşuyordu. İsmail Bey, size elimden gelen iyiliği yaptım. 9 senedir ekmeğimi yiyorsunuz. Çoluğunuz, çocuğunuz bu sayede geçiniyorlar. Müesseseme 75 lira aylıkla girdiniz. Maaşınızı arttırdım, 90 lira yaptım. Daha ne yapayım? Nasıl eliniz vardı da bu işi yaptınız? Benim gibi adama bu yapılır mı? Patronun yumuşak sözlerinden İsmail Bey umuda kapıldı. Galiba hırsızlığını affedecekti. Koltuğun içine büsbütün büzülerek gözleri yırtık papuçlarında, "Hakkınız var beyefendi," dedi, "ben bir vicdansızlık yaptım. Pek sıkıntıda kalmıştım. Maaşımdan yerine korum diye kasadan 50 lira aldım. İlk aylığımdan kesersiniz efendim." Patronun birdenbire suratı asıldı. Yo diye bağırdı. Göz yumamam. Olmaz. Göz yumamam. İsmail Bey, İsmail Bey kendinize gelin. Vaktiyle benim de başıma geldi. Ben namussuz bir herifin yanında 40 liraya katip duruyordum. Alçak herif garsonlara bile 50 lira bahşiş verirken 10 lira için beni hapislerde yatırdı. Olmaz İsmail Bey, cezanı çekeceksin. İsmail Bey cezasını çekti. Güveni kötüye kullanmaktan bir yıl hapis yattı. Karısıyla kızı o hapiste yatarken fabrikalardan aldıkları çorap konşları ve fanela kollarını evde dikerek geçindiler. İsmail Bey hapisten çıkınca elden düşme bir çorap makinesi uydurdu. Makineyi evinin iki odasının birine kurdu. Derken çorap makinesi ikileşti, üçleşti. Arkadan bir de tokuma tezgahı kurdu. Karısı, kızları, kendisi çalışmaya başladılar. İş gittikçe büyüdü. Topkapı'da 5 tezgahlı bir dokuma atölyesi kurdu. İkinci Dünya Savaşı sona erdiği zaman İsmail Bey'in atölyesi içinde 140 işçi çalışan bir dokuma fabrikası olmuştu. Bir sabah fabrikasının 3. katındaki idare kısmına gelen memurlar şaşırıp kaldılar. Kasa açıklama paralar duruyordu. İsmail Bey Cihangir'deki apartmanında yeni evlendiği ikinci karısının koyduğundan daha çıkmamıştı. Kendisine telefon ettiler. İsmail Bey kanarya sarısı Buick arabasıyla fabrikaya geldiği zaman polisler çoktan soruşturmaya, araştırmaya başlamışlardı. Fabrikanın müdürü İsmail Bey'e raporu verdi. Kasada 178 bin lira varmış. Sabahleyin muhasebeci saydı, 350 lira eksik. Öbür paralar, bonolar, senetler hep yerinde. Kasada açık. Polis hiçbir iz bulamadı. Soruşturmayı yürüten sivil komiser akşama doğru İsmail Bey'e, "Beyefendi," dedi, "hırsızlığın mahiyetini şimdilik çözemedik. Yalnız gece bekçisinden..." İsmail Bey komiserin sözünü kesti. "O çalmaz," dedi. "Çünkü bir kere bekar, fabrikada yatıp kalkıyor. İhtiyacı az. Köyden de yeni geldi, daha gözü açılmamıştır." "O halde kapıcı." "Hayır, o da çalmaz. Çünkü ona bir defa 150 lira aylık veriyorum. Sonra da biliyorum. Kırpıntıları çalıp satıyor, aylığını 400'e getiriyor. O çalmaz." "İşçileriniz arasında hırsızlıktan sabıkalı biri var. Acaba o?" "O değildir. Eğer o çalsa 350 lira değil, bütün paraları çalar." Hırsızlık masası komiseri sanık olarak üzerinde durduklarını birer birer saydı. İsmail Bey hepsini de bir gerekçeyle savundu. Sonra komiser ona sordu. "Siz kimden şüpheleniyorsunuz beyefendi?" İsmail Bey düşündü, düşündü. "Tamam, buldum," dedi. "Parayı çalanı buldum, hırsızı buldum. Muhakkak o çalmıştır." "Kim beyefendi?" "Muhasebede çalışan bir katip var, Zeki. İşte o." "Fakat beyefendi, ben soruşturdum. Pek namuslu bir genç, çok da çalışkanmış. Sakın..." "Hayır, o çalmıştır." "Yanılmıyorsunuz." "Asla, o almıştır." "Ama..." "O çalmıştır diyorum size, ondan şüpheleniyorum." "Şüphenizin sebebi?" "Çünkü evet, evet, o çalmıştır, muhakkak o çalmıştır, muhakkak o çalmıştır." "Elinizde deliller var mı?" "Var, hem de çok kuvvetli, söyleyeyim birer birer. Bir defa bu adam günde 10 saat çalışır, imanı gevrer, eline ayda 180 lira geçer. Bu zamanda hamallar bile ayda 500 lira kazanıyor. Bu herif çalmaz da ne yapar?" "Ama beyefendi..." "Hayır, hayır, ondan şüpheleniyorum. Anası, karısı, 3 çocuk, tam 6 kişi. Ayda 180 lirayla kuru ekmek bile yiyemez. Çalmazsa nasıl geçinir?" "Belki..." "Şüphelerim onun üstüne toplanıyor. Ev kirası, yol parası, üst baş, hiç 180 lira yeter mi? Tabii o çalmıştır." "Fakat elinden her gün binlerce lira geçiyor. Sonra da aylığı 180 lira. Hiç şüphesiz çalmıştır. Çalmasın da ne halt etsin?" Komiser patronun ağır şüpheleri karşısında katibi savunuyordu. İsmail Bey katibini çağırdı. Katip süklüm püklüm içeri girdi. "Buyurun Zeki Bey." Kirli sarı yüzlü, avurdu çökmüş sıska genç koltuğun içine büzüldü. Patron yumuşak güleç bir yüzle tane tane, "Zeki Bey," dedi, "size elimden gelen iyiliği yaptım. 6 senedir ekmeğimi yiyorsunuz. Fabrikama 120 lirayla girdiğiniz, aylığınızı 180 lira yaptım. Daha ne yapayım? Nasıl utanmadan, arlanmadan kasamdan 350 lira çaldınız? Vicdanınız sızlamadı mı?" Zeki Bey'in gözleri doldu. "Hakkınız var beyefendi," dedi. "Ben bir namussuzluk yaptım. Pek sıkıntıdayım. Anlaşılmaz diye kasadan 350 lira aldım. İlk 2 aylığımı kesersiniz efendim." İsmail Bey'in birdenbire suratı asıldı. "Yo," diye bağırdı. "Olmaz. Kendinize gelin Zeki Bey. Vaktiyle ben alçak namussuz bir herifin yanında 90 liraya çalışıyordum. Her gele bir kumar masasında 40 bin lira bırakır, kılı bile kıpırdamazdı da 50 lira için beni hapislerde çürüttü. Hırsızlar cezasını çekmeli Zeki Bey." Katip Zeki, sivil komiserin yanında suçunu itiraf ettiği için 2 polisle savcılığa gönderildi. İsmail Bey hiddetinden bağırıyor, çağırıyor, odasına bir aşağı bir yukarı geziniyordu. Komiser İsmail Bey'i yatıştırmak için, "Beyefendi, neden bu kadar sinirleniyorsunuz?" dedi. "Çok bir para almamış, maşallah durumunuz da iyi. Üstelik suçunu itiraf etti, cezasını da çekecek." İsmail Bey, ben 350 lirada değilim dedi. Bir adam daha yetiştirdik. Başımdan geçti de bilirim. Ben de bu yollardan geçerek yetiştim. Bir sene sonra piyasada bir milyoner daha doğacak. Zaten işler durgun, kazancımızın bir kısmını da herif alacak. Al sana yeni bir rakip. İşte ben ona kızıyorum. Ne diye böyle şeylere tenezzül ederler, namuslarıyla çalışsalar ya. Gaz sobası. Onu bunu anlamam. İnsanlar çalışıyor, durmadan çalışıyor. Çalıştıkça da kazanıyorlar. Kim derse ki çalışmakla para kazanılmaz, laf. Bir kulağımdan girer, bir kulağımdan çıkar. Hayatta başarmak için çalışmalı. Bakın size çalışkan insanların hayatlarını anlatayım da örnek alın. Ben size bir tanesini anlatayım, siz öbürlerini hesap edin. Size Badito ailesini anlatacağım. Bu ailenin hikayesi çalışanların her işi nasıl başardıklarına iyi bir örnektir. Şüphesiz bu dünyada Badito ailesinden daha çalışkanları da vardır. Ama ben Badito ailesini tanıdığım için onları anlatacağım. Badito ailesi geniş bir ailedir. Salomon Badito, Joseph Badito'nun oğludur. Joseph Badito, Marco Badito'nun yeğenidir. Marco, Yanko'nun amcasıdır. Yanko, Mordahay'ın kardeşi. Mordahay Badito, Michel Badito'nun damadı. Michel de Moise Badito'nun kaynıdır. Moise Badito da... Durun, durun, aklınız karışacak. En iyisi ben size bu aileyi ve bu ailenin çalışkanlığını bir gaz sobası aracılığıyla anlatayım. Gaz sobası hem sizin anlamanız hem de benim anlatmam için kolaylık. Şimdi İstiklal Caddesi'ndeyiz. Şu büyük mağazanın vitrinindeki gaz sobalarını görüyorsunuz. Boy boy, çeşit çeşit. Hangisini beğendiniz? Evet, çok güzel ama etiketine bakın. 2120 lira. Biz en iyisi şu üzerindeki etiketinde 750 lira 63 kuruş yazılı gaz sobasına bakalım. Bu gaz sobasının macerası, Badito ailesinin ne kadar çalışkan insanlar olduklarını, çalışan insanların da nasıl hak ederek kazandıklarını size anlatmaya yeter. İzak Badito'nun Perşembe Pazarı ile Arap Camii arasında bir ardiyesi vardır. Sokaklardan, yangın yerlerinden, çöplüklerden bazı adamların kağıt, paçavra, eski teneke, cam kırığı, demir parçaları topladıklarını görmüşsünüzdür. İşte bütün bunlar İzak Badito'nun ardiyesine gelir, burada toplanır, çeşitlerine göre ayrılır. İzak Badito'nun sayesinde yüzlerce adam böylece para kazanır. Ayrıca Badito vergi de verdiği için devlet bütçesine de yararı vardır. Ama biz gaz sobasını anlatacaktık. Bu dağlar gibi yığılmış teneke çinko demiri görüyorsunuz ya, bunları İzak Badito kilosu 12 kuruştan yeğeni Moise Badito'ya satar. Satış yazıhanede olduğu için satılan hurdaları ne eski sahibi İzak ne yeni sahibi Moise görmüştür.